Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
Cunda'dan döndük, yine bir Cunda'daydık.
Evet, 200. programımızı aslında burada kaydedip ertesi sabah yola çıktık. Evet. Edit'i de ben Cunda'da yaptığım için yanıma jenerik müziğimizi almayı unutmuşum. O sebeple müziksiz yayına sokmak durumunda kaldım. Belki dinleyicilerimizin bir kısmı fark etmiştir.
Belki de hiç fark edilmemiştir.
Bilemiyorum.
Evet, güzeldi. Deniz, kum, güneş tatilini biz şimdilik bitirmiş olduk. Şimdi deadline olan işler var, güçler var. Onlara bakacağız. Zaten bayramda bir yere kıpırdayanlardan değiliz. İstanbul'dayız.
Evet.
Belki bizimkiler geliriz dediler. Onlar da Cunda'nın kalabalığından bunalıyorlar. Ben Muharrem Bey geçen hafta benim üzerine mail atmış, detaylı sağ olsun. Tabii ben böyle haber sunuyorum. Bazen detayını çok okumuyorum. O bayağı bir okuyup yorumlarda bulunmuş. Hani kendisine buradan teşekkür edeyim detaylı maili için.
Aynı zamanda orada bazı detay anlatmış ki şöyle, hani kendisi de bir tasarımcı olduğu için özellikle yiyecek tasarımı üzerine de bir uzmanlığı artık oluşmuş. Mesela şekersiz o bölümde Kinesen'in şeker kullanmadan kakaonun kendi içindeki şekeri kullanarak bizim bildiğimiz rafine şekersiz bir çikolata yapma ya çalıştığını anlatmıştık.
Evet, kendilerine öyle bir önerileri olmuş ama dalga geçmişler.
Dalga geçmişler. Yani bence bütün dünyada böyle bir trend var aslında. Şekeri artık daha aza indirmeye yönelik. Hı. Mesela Amerika'da Honest Tea diye bir dürüst çay diye bir marka var. Hı. O da ilk çıktığında çok dalga geçmiş. Çünkü o markada yeşil çay, işte soğuk çay satan bir marka. Aynen piyasada bizim Nestiler gibi. Ama Nestilerden farkı içindeki şekerin çok çok az olması diğerlerine göre. Biz de evde bazen soğuk çay yapıyoruz hiç şeker katmadan. Bence aslında şeker çayın tadını çok değiştiriyor. Özellikle o hazır şu anki piyasada bulunan soğuk çaylar çok şekerli. Senle de pastanelere, işte Cunda'da birkaç yere gittik. Hep aldığımız, mesela Nestle'nin yolda aldığımız soğuk çayı, kutulamışlar bir soğuk kahvesi. Hı hı. Aşırı şekerli bulduk senle, değil mi? Yani bu
hiç güzel değildi.
İnsanların genellikle markalar şekerli sevdiğini veya seveceğini umarak şekeri basıyorlar. Belki de seven bir popülasyon var ama sevmeyen bir popülasyon da var. Mesela aklıma geldi yine Cunda'da Karadeniz Pastanesi. Hı hı. Çok güzel bir içi bayağı ceviz yoğun bir, evet, çörek yapmışlar. Tatlı bir çörek. Ama cevizi bile şekerlemişler.
Hiç gerek yok.
Aşırı, evet, hiç gereği yoktu. O kendi cevizin kendi haliyle ve dışındaki sırf o hamurun şekeri kafiydi. Hı hı. Mesela o içindeki cevizi de ayrıca şekerlemek bence israf olmasa çok daha iyi olacaktı.
Evet. Ben bazı mesela çocuk arkadaşlarımın çocuklarına bakıyorum. Şekerli şeyler yiyorlar. Yani pasta koy, işte top kek koy, ya zararlı, zararsız, ev yapımı her neyse, ama tatlı bir şey gördüklerinde, değil mi? İşte çikolata, karnı tok, aç, ona bakmıyor. Düşünmüyor. Ufak çocuk yani 2-3 yaş, 4 yaş neyse yiyor. Çok şükür Poyraz'da öyle bir şey yok. Değil mi?
Evet, evet.
Hani zorla çikolata yedirmeye çalışıyoruz ki ne bileyim bitter falan bir tadını öğrensin, bilsin diye. Ama öyle bir hiçbir zaman Poyraz'ın talebi olmadı. Tam aksine daha acı, ekşi, işte şekersiz, espresso falan.
Biraz bunları da alıştırmayla alakalı belki.
Ama
belki de
ben
biraz
verdim.
Da karakteri de belki, bilemiyorum.
Yani yesin istedim. Hı hı. Bitter çikolata yemiyor yani çocuk. İşte ev yapımı kek mesela. Hani yemiyor. Ben gidip de bakkaldan top kek alıp koymadım yani önüne. İşte havuçlu, cevizli, güzel ev yapımı, içinde az şeker olan, pekmez olan, bal olan neyse bir şekilde tatlandırılmış, ama çocuk bazıları sevmiyor, ama bu bir tane yani. Ben çevremde bir sürü çocuk görüyorum. Hepsi gömülüyorlar ve aileleri hani sınırlı vermeye çalışıyor. Değil mi?
Evet.
Enteresan. Şimdi biz dinleyicimiz Tuğberk'in bir haberi vardı. Geçen hafta biz başlığını söyledik ama haberin içeriğini fırsat olmamıştı okumaya. Sen sanıyorum baktın bu akıllı bastonla ilgili.
Evet. Daha önce duymuştum. WeWalk diye bir baston.
Evet. Aslında biz konuştuk sanki bizim podcast'te.
Bilemiyorum ama Bunun galiba girişimci muhabbetinde falan da bir konuşulmuştu. Aslında yaptığı şu, görme engelliler için birincisi cep telefonunla, hani nasıl kablosuz kulaklıklar var, onlarla, onlar gibi birleşiyor yani, eşleştiriliyor ve sen, biz bir adres girdiğimizde hani sağa dön sola dön, bunu telefon cebindeyken baston bunu sana söyleyebiliyor. Sağa dön sola dönü söyleyebiliyor. Önüne bir engel çıktığında aslında için bir algılayıcı var, seni uyarabiliyor titreşerek. Hı. Aslında düz standart bir bastonun çok ötesinde bir girişim ve bir Türk girişimi. Videosunu falan da izledim, linkini paylaşırım görme engelliler için. Ürün çok ucuz bir ürün değil ama sanırım bir görme engelli için de çok ulaşılamayacak hani bir şey olmaması açısından böyle absürt bir şey de değil. 1900 liraya satılıyor şu anda.
Üstünde soracaktım fiyatı.
Ha, üstünde bir ayrıca dokunmatik, bu Mac'lerde mouse gibi bir alan vardır. Onu kullanarak telefonun üstünde işlem yapmanı sağlıyor. Telefonunu cebinden çıkartmadan telefonun üstünde bir şeyleri aslında elini gezdiriyormuş gibi düşün. Cebindeyken telefon, bu tarz şeyleri var. Oldukça faydalı bir alete benziyor. Benim için tek negatif yönü, bu doktor Öz var, Mehmet Öz.
Evet.
O anlatıyor şeyi. Yani ya, o adama çok sinir olduğum için, yani, çok şovmen bir adam olduğu için belki işte bilinirliğini kullanmak istemişler. Hı,
tanınırlığını.
Ama, tanınırlığını, ama bence çok negatif bir kişilik şey olarak. Benim hiç hoşlanmadım. Yani adamı görünce
tüylerim diken diken
oluyor.
Evet.
Öyle.
Geçenler Barış arkadaşım benim bir haber paylaştı benimle. Bir de biz şimdi tabii dondurma seviyoruz ya, işte yok Girandola, karşılaştırıyoruz kendimizce, şöyle iyi böyle kötü. Bayağı bir ama geziyoruz yani dondurmacı. Ben bunu görmemiştim. Kadıköy ilçesinde Göztepe'de bulunan bir dondurmacıda bir çeşit özel bir dondurma üretiliyormuş. Kilosu 2500 TL'ymiş. Tek top alıyorsun, 100 TL veriyorsun tek topuna. Nereden kaynaklanıyor bu kadar pahalı olması? Şimdi dondurmanın içinde koyun sütü var. Şeker yerine anzer balı kullanılıyormuş. Ama fiyatı yükselten asıl malzeme de İran safranıymış. Hani ben safranın pahalı olduğunu biliyordum ama özel bir İran safranı mı var? Ya da zaten bütün safran İran'dan mı geliyor? Hı. Kısmını bilemiyorum. İşte anzer balı ve İran safranı ile servise hazır hale getiriyorlarmış. İşte spesifik özel bir dondurma diyor sahibi Erhan Osmanoğlu. Bir de şöyle demiş, ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor bu dondurmayı diye. Hani o kısmı bana biraz nedense komik geldi. Bugüne kadar da 5 kilo yapmışlar. Hani kilosu 2500 TL'den. Bir farklı kısımda bu, sadece bu dondurmadan elde ettikleri karı direkt hayır kurumlarına bağışlıyorlarmış. Ama işte şey, bilemem. Ben biliyorsun biraz septik bir insanım. Böyle hemen güvenmem çok zor olur. Bilmem misin? Sorusu bu doktorda da böyle, her yerde böyle. İşte anzer balı. Gerçekten anzer balı mı kullanıyor? Ben onu nasıl anlayacağım anzer olup olmadığını? Belki bildiğim bal çiçek balını koyuyor ve ben nereden bileyim? Değil mi? Anzer balı olup olmadığını gibi. Ve çok lezzetli olduğunu söylüyorlar.
Vallahi 100 liraya o olsun yani, de ben harcamam herhalde. Yani yok, bu kadar de dondurmayı
yani
sevsem.
Hiç merak etmedim yani, öyle bir şey söyleyeyim. Yani 100 TL olmasından ziyade.
Ben de şöyle, bu hafta birileri tarafından benimle paylaşılan veya da daha sonra paylaşırım dediğim bütün bookmark'a aldığım ilginç haberleri paylaşmaya karar verdim.
Kim haber paylaşmış? Bizim dinleyicilerimiz.
Yok dinleyici. Yani eskiden bookmark almışım. Bilmiyorum sonra.
Tamam. Ne? Ha, çünkü bir dinleyicilerimizden gelen mailleri bana da forward ediyorsun. Çünkü benim mailime düşmüyor.
Yok, düşen de oluyor.
Düşmeyenleri forward ediyorsun. Hani bileyim de.
Nüfus Müdürlüğü'nün 1923'ten 2018'e kadar en çok verilen isimler listesinden yola çıkarak bir animasyon hazırlamış. İlker Kocaer kişinin ismi ve bunu yayınlamış. Animasyon kısaca işte böyle sırasıyla yıllara göre hangi isimlerin verildiğini
Mehmet,
gösteriyor.
Mustafa, Hatice, Emine, Ayşe, Fatma.
Benim isim bak 1970'lere, zaten 73 doğumluyum ben. Hala birinci sırada 80'lere yalnızca kadar.
Yalnızca kadınların 90... değişmiyor hiç.
İşte ha, sonra
şimdi
başlıyor.
Değişti.
2000'lere kadar Mehmet, 2010'da Mehmet ikinci sıraya düşüyor. 2011'de Mehmet son sıraya düşüyor. 2012'de hala son sırada Mehmet ve bir anda
Mehmet
klasman dışı
kalktı.
Mehmet kalktı. Yusuf bir numaraya yerleşmiş. Enteresan, Mehmet'in popülerliği mi düşmüş? Ayıp vallahi yani.
Ya Hande'nin hiç popülerliği yok.
Evet.
Yani sıfır kimse. Zeynep, Elif, Defne, Eylül, Hira,
şey,
Nur,
gördüğüm
Nisan,
kadarıyla
Nur.
İslami şeylerde bir
2011'den sonra
evet, artmış.
Sonun nurlu bitenler
evet.
Evet, bir artış var.
Öyle.
Hande yok. Hande zaten Farsça bir isim. Yani zaten neden söyledim bilmiyorum ama kısaca Farsça bir isim yani.
Tamam.
Evet. Poyraz var mı? Keşke
bakayım. Hiç yok. Poyraz da hiç yok.
Halbuki çevremizde çok var.
Evet.
Kuzey, Poyraz, Rüzgar, Toprak.
Ama işte dediğim gibi Yusuflar falan, dini şeyler, isimler daha
Yusuf, Ali popüler. Bir de mesela Alevi kökenli vatandaşlarımız daha çok Ali de koyuyorlar oğullarına. Mutlaka bir başında sonunda oluyor. Ya da tek başına oluyor. Şimdi benim Springwise'dan bir haberim var. Size gerçi ben bunu biraz Mehmet'le konuştum. Dedi ki ben hiç güvenmedim. Bilmem muhtemelen dedi.
Nedenini anlatacağım, sen anlat.
Tamam. Evet, onu konuşmadık. Şimdi Alice isimli bir uçak düşünün, yolcu uçağı. Dünyanın ilk full elektrik yolcu uçağı. Elektrikli yolcu uçağı. Ve İsrail startup'ı Aviation tarafından bu yapılıyor. Sıfır çevre dostu tabii ki. O kadar hem ekonomik hem çevre dostu, o kadar çevre dostu ki zero emission. Hiç sıfır emisyon üretiyor ve daha ucuz operate, yani işletmesi diyeyim. Bir baterisi var ve elektrikli motorları var.
Türkçesi.
Bateri pil. Evet,
yani
pil ve elektrikli
yani.
Evet, motorları var. Yalnız tabii bunun maliyeti, Alice'in maliyeti $4 milyon. Piyasada olması da 2022 yılında bekleniyor piyasada. Çıkacakmış $4 milyon. Sonra ben Mehmet dedi ki ben dedi bu uçağa binmem. Çok affedersin. 9 yolcu taşıyor. Londra'dan Zürih'e bir pille gidebiliyor. Dolu bir pille.
Benim buradaki en büyük endişem şimdi normal içten yanmalı motorlar evet eski teknoloji ama çok test edilmiş ve arıza riski çok daha asgari düzeyde. Bir otomobilde, elektrikli otomobil hiçbir sakınca yok. Arıza olduğunda sağa çekersin, servisi ararsın.
Evet.
Ama havalanmış bir şeyin arızası ters. Bir de
belki yedek motoru falan olmaz değil mi?
Yok, olmaz yani. Ağırlık yaratır.
Ağırlık, evet.
Bir de biliyorsun motor, içten yanmalı motor, hani elektrikli sistem gitse bile motor çalışmaya devam eder. Motorlarda tabii bujiler falan var, gene bir elektriğe şeyi var ama motor yani sonuçta. Ama pilli bir şeydi. Mesela uçağa yıldırım düştüğünde ve elektrikli şeyler
elektrik
sigortası
gitti.
Attığında bitti.
Ben bunu bak hiç düşünmedim.
İlk aklıma gelen bunlar oldu.
Gerçekten. Ben daha böyle basic düşündüm. Pil biter mi? İyi şarj edildi mi? Dolduruldu mu?
Yani
diğer teknik arz. Ama bu senin dediklerini herhalde mühendisler değerlendirmiştir.
İnşallah
Mehmet.
Beğenmiştim.
Mesela yelkenli yapıyorsun. İki tane küçük bir yelkenli, iki tane kürek koyuyorsun. Ne yapıyorsun? Yelkenin yırtılabilir. Direğin şey olabilir, kırılabilir. Hani o zaman kürekle devam edersin gibi. Ya böyle bir alternatif bir şey düşünülmüştür belki. Aviation'a iletmek lazım.
Bu haberimi de gene eskilerden bir dinleyicimiz, çok da eski bir zaman olmayabilir, Okan Arslan iletmiş. Robotların, ben bunu bir haberle beraber, başka bir haberle beraber kullanacağım. Robotların geri dönüşüm aşamasında, hani bazen İstanbul'daki geri dönüşümü de gösterirler. Böyle insanlar bir bant üzerinde giden çöpleri ayrıştırıyorlar. Hatta Kadıköy'ün falan da şeyini görmüştüm. Bant üzerinde işte çöpleri, kağıt falan ayrıştırıyorlar. Bunu bir robota veriyorlar. Düşün, robot kollar niteliğine bakarak çöpün otomatik ayırma işini yapıyor. Yani bir iş aslında çok hijyenik olmayan bir iş ve çok da insanların sevinerek yapacağı bir işlem değil. Ve bunu bir robot bakarak, yani bir göz, bir optik sistemle kategoriye göre ayrıştırmayı beceriyor. Güzel bir buluş bence ve çöp ayrışmayı, recycling'i, geri dönüşümü çok kolaylaştıracak bir şey diye düşünüyorum.
Katılıyorum sana.
Tamam. Bir de bunun daha da güzel hali, bir başka robot burada aynı mantığı kullanıyor. Fakat bu sefer bu robotun üstünde göreceğin üzere yüzlerce çeşit içki var. Telefondan bara gidiyorsun. Telefondan, uygulamadan istediğin içkiyi söylüyorsun.
Yani bak şimdi barmenlerin işini de mi bitirdiler?
Evet. Ve bütün bilinen kokteylleri, formülü bunda var. Robot kol bütün içkileri karıştır. O sen hangi şeyi seçeceksen yerleri belli. Bir şey. Bütün o şeyi yapıyor. İkisini de paylaşacağım bağlantı olarak. Saatte 80 ayrı içki yapabiliyormuş. Dakikada bir içkiden fazla az yani.
Peki sana sorarım Mehmet. Bunun sosyal boyutu ne olacak? Şimdi biz bunu genelde tabii ki yani yapmıyoruz ya da şey değil, hani bizde öyle bir kültür belki de yok. Ama yani insanlar bara gider, canı sıkkındır, çok mutludur, yani çeşit çeşit değil
sen
mi?
Sen barmanla sohbet eder misin?
İşte ben yani yapmam, hani en fazla ne bileyim içkini önerirsiniz bir şey, hani öyle bir kısa sohbet. Ama insanlar bazen hani genelde Amerika'da hem dizi filmlerde de görürüz ya, ya da Avrupa'da böyle bir can sıkıntısıysa bir paylaşır yani, anlatır. Hani kadınlar nasıl kuaförleriyle sohbet ediyorlarsa, hani bara gidenler de barmenle konuşup bir sohbet eder. Şimdi burada sıfırlanmış bu olay. Halbuki o bir terapi, bir deşarj, bir şey yani. Ama karşında robot var ve cep telefonundan. İşte ben bundan çok tırsıyorum. Tam robotlar çok iyi de çeşitli alanlarda, özellikle savunmada mesela, savunma sanayinde falan. Ama yani işin sosyal boyutunu, yani ne bileyim gideyim bir bara da karşımda bir insan olsun, bir merhaba diyeyim, bir işte buzlu viski isteyeyim, bir şey isteyeyim, bir margarita isteyeyim, abi nasıl yapıyorsun falan, hani bilmiyorum, bir sohbet. Mesela bak biz git Simlalarla işte akşam bir cunda gecesinde diyeyim, yok antoçio, antoçio nedir, içine koy, bak fazla antoçia çarpmasın, antoçio, böyle bir sohbetin oluyor. Şimdi bu ne şimdi, ben cep telefonundan dışarı çıkmayayım o zaman. Ben niye bara gidiyorum?
İşte ama bu robotu da evine koyacak halin yok yani.
Ay evimde de istemem. Kendim hazırlarım formülünü. Bu bak, bu gerek yok buna. Anlatabiliyor muyum? Ama şu neydi, robot hazırlayan, robotları çalışmaları yapan ne enstitü?
Şey diyorsun, Boston.
Boston Dynamics. Evet, bunu çalışsın Boston Dynamics projelerinde. Ama böyle bir barmenin yerine geçecek robot yapmasın.
Diyorsun.
E tabii. Görünüşü havalı böyle. Güzel de çekmişler videoyu. Ama gerek yok. Katılıyor musun?
Bilemedim.
Ben çok eminim. Mahveder bizi. Bak ben sana söyleyeyim gelecekte.
Evet, haberini alalım senin.
Şimdi ben hep böyle çevre ve çevreci haberlerden gidiyorum. Gene eco-friendly, çevre dostu bir inşaattan bahsedeyim. GD Companies, bir Kanadalı inşaat firması. Ne yapmış? Bu konsepte ilk beach house, yani bir plaj evi diyeyim, yapmış ve bu ev 612 bin yeniden dönüştürülebilir plastik şişelerden yapılmış. Bu evin özelliği şuymuş. Sen şimdi plastik şişeden yapılan bir ev nasıl olur diyorsun. Dayanıklılığını sorgulayabilirsin. Şöyle, saatte 326 mil eşittir. Sen kaç saniyede 145 metreye denk geliyor. Rüzgarın hızına dayanabiliyormuş ki bu da kategorilerde, yani hurricane dedim, fırtına kategorilerinde, kasırga 5. kategoriye denk geliyormuş. Böyle enteresan. Bak mesela bunlar güzel haberler. Ama öyle yok, barmenin yerine geçecek robotlar falan.
Şimdi bir sanatçı çok enteresan bir sergi yapmış, hazırlamış. Serginin ismi Stranger Visions. Değişik ne oluyor? Değişik görüntüler gibi bir anlamı var. Parabon Nano Labs'la beraber yapılmış. Şahsın ismi de vardı. Gerçi linkini paylaşırım. Ama yapılan iş şu. Sanatçı ya da bu sergiyi hazırlamaya karar veren kişi farklı yerlerde bulduğu sigara, yere atılmış sigara izmaritleri, cikletleri alıp o bulduğu yere de fotoğraflıyor ve daha sonra bir o nanolapsla beraber gidiyor bu cikletten, sigaradan DNA'yı alıyor ve o DNA'dan, artık DNA'lar okumak mümkün olduğu için de, o bulunan parçanın DNA tahmini 100 ortaya çıkartıyor. Aa. Ve bu yüzleri 3D olarak basıyorlar.
Ne masraftır bu mevcut.
Evet. Ve bu basılan görselleri bir sergide 3 boyutlu aslında mask olarak sergiliyorlar. Bağlantıyı ben paylaşırım.
Bak bu çok enteresan.
Şöyle görselleri göstereyim. Şöyle.
Oo, gerçek gibi bunlar.
Yüzleri koyuyor.
Ve sergiye gittin. Olduğunda izmariti attın, evet, sensin.
Altta da bir kutuda senin attığın izmarit veya da ciklet var. Yere attığın. Ve olay bulunduğu yerin fotoğrafı var. Ve bu şekilde bir sergi açmışlar.
Çok değişik bir fikir. Çok orijinal. Çok teknolojik. İşte böyle teknolojiyle mesela sanatın birleşimi. Değil mi? Yaratıcılık. Hepsi var. Çok bombastik bir haber olmuş. Çok güzel.
Değişik. Bir de o sergiye gidip kendi yüzünü görsen mesela.
İşte şimdi onu dedim ya. Hmm. Ya diyordum yani.
Ya da ciklet böyle çöp atmayacağın yere.
Ya, evet. Şimdi sigara izmariti dedim. Ben de bir araştırmadan bahsedeyim. Doğaya atılan sigara izmaritleri bitki gelişiminde %50'ye varan hasara sebep oluyormuş. Bir araştırma yapılmış. Bu arada valla bu izmaritlerin, şöyle söyleyeyim ben sana, her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin doğaya atıldığı tahmin ediliyormuş. Bizim Yeditepe'de de çok var. Bak onca hani çöp kutuları, işte kül şey, sigara basmak için hani böyle çöp kutusunun üzerinde de bir şey olur ya. Gerçekten her yerde var. Ve gene gençler, yani burada bir eğitim, yüksek öğretim alan gençler çiçeklerin dibine o izmaritleri basıyorlar. Sigaralarını. Bu ne kadar ayıp. Yani görsem söyleyeceğim tabii, böyle toplamak ve DNA'larını çıkarmak lazım. Bir de afişe etmek lazım.
Yeditepe'de sergi aç.
Yeditepe'de de sergi açacağım. Gerçekten çok kızıyorum. Çünkü çok güzel bakılıyor. Bizim kampüs zaten yemyeşil. Çiçekler, ağaçlar, her şey çok güzel, çok temiz. Ama o izmaritleri böyle anlayamıyorum. Yani orada çöp kutusu varken niye çiçek saksın dibine? Yani toprağın böyle dibine batırıyorlar. Şimdi işte sigara izmariti toprağa ve sulara karışarak doğal yaşamı zehirliyormuş. Ve işte yeni bir araştırmada Ecotoxicology and Environmental Safety dergisinde yayınlanmış bu araştırma. Mesela çimlenme ve yoncaların kökünün uzunluğunda %27-28 hasara sebep oluyormuş. Çünkü neden? Sigara izmaritinde filtre olarak biyoplastik olan, bir tür biyoplastik olan selüloz asetat lifi kullanılıyormuş. İşte bu da o böyle köklerin uzamasını, çimlenme vesaire oranını düşürüyor imiş. Bu araştırma güzel bir araştırma, enteresan. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim, o bana biraz saçma geldi.
Bu fotoğraftan hangisi sence CGI? Yani
bakayım.
3 tane kadın model, gene web sitemizde linkini paylaşacağım.
Tamam. Hı. Ya, yakından bakmam lazım Mehmet. CGI diyorsun. Hı. Ama kesin bir tanesi,
bir tanesi
CGI
mi? CGI.
Kandırma yok. O zaman şu baştaki diyeyim.
En sağdaki mi diyorsun?
Evet, kısa esmer olan.
Tamam. Yanıldın. Ortadaki.
Ay, ortadaki de çok böyle şey, hani sorunun cevabı belli diye söylemeyeyim dedim.
Öyle mi?
Evet. Hı, çünkü tamam, çok muntazam düzgün duruyordu da.
Evet. CGI olan ortadaki. Bence de zaten diğer her fotoğraf değil. Bu arada bu daha önce de bahsetmiştik. Artık influencer CGI modeller var. Bu ortadaki de görselinde pembe saçlı olan CGI bir model. Fakat bu modelin özelliği, bu arada 50 bin Instagram'da takipçisi
CGI
varmış.
CGI model derken yani sanal bir şey.
Bilgisayarda tasarlanan yani öyle bir şahıs yok.
Ha, tamam.
Ama böyle görüyorsun, Instagram sayfasına gidersen bir sürü insanda pozu var. Aslında fotoğraf çekiliyor, sonra onu ekliyorlar falan.
Allah
gibi düşün.
Allah.
Influencer İmma'ymış ismi. 50 bin takipçisi varmış. Ama asıl özelliği, dediğim gibi, başka böyle CGI modeller var Instagram ve diğer ortamlarda. İlk defa parayla tutulmuş. Yani Japonya'da Kate Cosmetics para ödeyerek kampanya yürütmesini sağlamış. Yani düşün, bilgisayar başında sen bu karakteri tasarlamışsın, para alıyorsun ve o marka için bazı aktivitelerde falan bulunuyor. Influencer olarak Instagram'da tanıtım gerçekleştiriyor. Öyle bir haber.
Evet. Şimdi benim diğer haberim araştırma, daha doğrusu hani demek ki ne kadar iyi bir araştırma falan dediysem, bu da biraz saçma geldi. Ağaçlara bakmak içki, sigara, zararlı yiyecek tüketme isteğini azaltıyormuş. Böyle yeşilliklerle bezeli bir manzaram var ya da bir bahçem var diyelim. O zaman ne yapıyorsun? Ya bu krizleri, işte sigaraydı, alkoldü, işte cips krizin mesela geldi. Bunu, bu tüketme krizinde ya daha nadir geçiriyormuşsun ya da nedir, daha hafif geçirdikleri ortaya çıkmış. İşte orman banyosu mesela terimi kullanılıyor burada da. Tabii ki doğada zaman geçirmenin insan psikoloji üzerinde etkisi var. Ama şöyle, ben devamlı yeşil bir yere bakacağım, sonra canım içki içmek istemeyecek. Ne alaka? Danimarkalılar, İsveçliler zaten mesela yeşil bir kentte yaşıyorlar. Parklar, şunlar bunlar. Adamlar her akşamüstü gidiyorlar, biralarını içiyorlar yani. Ne alakası var? Hani o bir dinginlik, bir ruh hali verir ama hani böyle bir tüketme arzusunu azaltma Plymouth Üniversitesi'nde yapılmış. Doğaya pasif olarak maruz kalmak, yani camdan, balkondan bakmak bile daha hafif yaşatıyormuş bu şey krizleri. Biraz peki, saçma geldi.
Tamam. Benim de son haberim çok basit. Video olarak da paylaşacağım. Bu yurt dışında birkaç havalimanında var ama bunu mesela bir tanesi de Helsinki Havalimanı'ymış. Biliyorsun, güvenlik kontrolüne geçerken su şişelerine attırıyorlar. Su, sıvı taşıyamıyorsun. Sonra işte free shop'tan falan alabilirsin çok istiyorsan. Fakat Helsinki Havalimanı'nda güvenlik, eğer yanında boş şişe getirirsen, güvenlikten geçtikten sonra sebil varmış ve ücretsiz olarak su doldurabiliyormuşsun. Böyle bir servis. Bu başka Avrupa havalimanlarında da uygulanan bir şey, servismiş. Yani illa pet şişeyle su alman gerekmiyor. Böyle bir pet şişeyi azaltma yönünde.
Harika.
Böyle.
O zaman
bu haftalık da bu kadar. Her hafta olduğu üzere bize e-posta ile ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz havadansudan@35mm.com. Onun dışında bütün bu konuştuğumuz konulara ait bağlantılar 35mm.com altında Havadan Sudan'ın ilgili bölümünde, yayınladığımız bölümün içinde linkler ve videolar mevcut olacak. Arzu ederseniz o sayfanın sonuna kendi yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. Bu sayede o sayfayı ziyaret eden diğer dinleyicilerimiz de sizin yorumlarınızı da feyiz alabilirler. Belki kendi yorumlarını da eklerler. Bunun dışında Facebook'ta bir grubumuz var, Havadan Sudan isminde. Orada duyurularımızı geçiyoruz. Bazen işte tatil veya da başka bir sebeple bölüm yayınlamayacağımız zaman onu haberdar ediyoruz. Onun dışında bazen dinleyicilerimiz haberlerini oradan da paylaşıyorlar, bu ilginç buldukları haberleri. Başka bize aynı zamanda Twitter'dan, benimki @35mm, Hande'ninki de @HandeTekTuğran, buralardan ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.